Ayrım 2.
Elbette dayısının çok tuhaf, babasının deyimiyle egzantrik bir adam olduğunu biliyordu. Bu yüzden hemen arkasından Yeni Foça'daki sitenin yöneticisi tarafından çekilen telsizcinin kederli bir yüzle uzattığı faksta onun 2 gün önce elin bir kaza sonucu vefat ettiği bildirilmiş olmasaydı üzerinde bir dakika bile durmaz, ilk okuduğunda ona saçma sapan görünen bu mektubu buruşturduğu gibi Cebeli Tarık Boğazı'nın dalgalı sularına fırlatıp atabilirdi. Zaten adeta bir ölüm ilanını andıran mektuptaki kimi felsefe kırıntısı sağlardan hiçbir şey anlamamış, 100.000 suratlı billur top, Nemrut felsefe taşı ve kızıl şeytan betimlemelerini ve dünyanın geleceğiyle ilgili korkutucu sözleri de ölüm haberini izleyen kargaşa ve hayhuy içinde ciddiye almamıştı. Yine de buraya yerleştiği ilk günlerde dolaplara, çekmecelere şöylece bir göz atmış, dayısının sözünü ettiği nesnenin evin her köşesini dolduran eski taş, çanak çömlek ve heykel parçacıkları yığını arasında bir yere gizlenmiş olup olmadığını araştırmıştı. Yoktu öyle bir şey. Kaldı ki dayısı, aldığım bütün önlemlere karşın o şey yerinden oynar ve eline geçerse ondan kurtulmaya çalış dediğine göre o şey her neyse herhalde göz önünde değildi. İyi bir yere saklanmış olmalıydı. Dolayısıyla eline geçmediği sürece yapacağı bir şey yok demekti. Billur top denilince içine bakarak geleceği keşfeden eski zaman falcıları geliyordu insanın aklına. Felsefe taşı da Alaaddin'in sihirli lambasında gizlenen bir dudağı yerde bir dudağı gökte kara derili dev adam gibi daha çok çocukluğunun masalımsı söylencelerini anımsatıyordu. Aslında belleğinin bir köşesinde bu deyime ilişkin bulanık bir imge yok değildi ama ne olduğunu bir türlü çıkaramamıştı. Geminin kitaplığında bulduğu küçük Türkçe-İngilizce sözlükte felsefe taşının karşılığı olarak gösterilen Philosopher's Stone için herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Neden sonra bakmayı aklettiği Fransızca Büyük Larus'ta ise felsefe taşının simyagerlerin bakır ya da bronzdan altın elde etmekte kullanabileceklerini sandıkları düşsel bir madde olduğu belirtilirken mecazi anlamı da olanaksız bir şeyi elde etmeye uğraşmak diye açıklanıyordu. Onu asıl şaşırtan mektuptaki şeytanla ilgili sözlerdi. Dayısını tam bir dinsiz, bir tanrı tanımaz olarak biliyordu. Mecazi anlamda bile olsa bu sözcüğü seçmesi, hele bir de başka söylemleri çağrıştıran kızıl sıfatını kullanması tuhafına gitmişti. 2. İşsiz güçsüz falan diyordu ama aslında en alt düzeyde de olsa insanın yaşaması için yapması, yerine getirmesi gereken bir takım işler, zorunluluklar vardı böyle bir yerde bile. Her sabah güneşin sıcaklığını göz kapaklarının ötesinde hisseder hissetmez gemiden kalma bir alışkanlıkla uyanıyor, sigarasını yakıyor, sigarası bitinceye kadar biraz gevşiyor, biraz düş kuruyordu. Burada yalnızdı. Dahası dayısının ölüm haberini aldığından beri karşı cinsten olanlarla herhangi bir ilişkiye girme fırsatı da çıkmamıştı karşısına. Aslında buraya geldiğinden beri yaşamında büyük bir değişiklik olduğu söylenemezdi. Yine ilk işi ılık suyla bir duş yapıp dayısının banyodaki kocaman kapaklı ilaç dolabından başının ağrısı için bir ağrı kesici alarak kendisini güne dinç başladığına inandırmak oluyordu. Daha sonra çay suyunu ocağa koyuyor, kahvaltı sofrasını hazırlarken günün ilk kahvesini içiyor, ayağında boksör donu dedikleri cinsten alacalı bulacalı bir şort bahçeye iniyor, çiçekleri suluyordu. O çiçek sularken bazen bekçinin köpeği de gelir, duvarın dibine uzanarak seyrederdi onu. Daha sonra kahvaltı sofrasına otururdu, çok zaman Carlos'un kuyruğunu sallaya sallaya önceden hazırladığı irice kemik parçalarını büyük bir keyifle kemirişini seyrederek. Bugün de öyle oldu. Önce banyoya girdi, lavabonun aynasında yüzüne şöylece bir göz atıp sakalının uçlarıyla bıyığının uzamış kıllarını makasıyla düzelttikten sonra musluğu açtı. Hidrofor gürültüyle çalışıyordu. Onarmayı daha fazla safsaklamamalıyım dedi içinden. Eskiden yaz kış cumartesi ya da pazar demeksizin duş yapmadan önce tıraş da olurdu. Hemen sert sakalını bir yukarıdan aşağı, bir aşağıdan yukarı sinek kaydı perdahlayarak. Bu arada çırılçıplak vücuduna sevecen bir göz atardı. Çünkü kendisini bildi bileli onunla hep iyi geçinmişti. ona hep zevkler, mutluluklar vermiş, hiçbir çatışmada yenik düşmemiş, bir safra kesesi ameliyatı dışında hastalık nedir bilmemişti o güçlü yapı. 3 ay önce buraya gelmeye karar verdiği gün bırakmaya karar verdiği, çabucak uzayan, Barbaros Hayrettin Paşa'nınkine benzettiği şimdiki sakalını da seviyordu. Onunki gibi gür, kırçıl, sert bir sakallı bu. Ona hala güçlü bir erkek olduğu sanısını vermeye yetiyordu. Onu eski haliyle bilenleri, eskiden tanımış olanları biraz şaşırtsa bile. Sonra kahvaltı sofrasını hazırlamadan önce bir fincan Türk kahvesi. Günün ikinci sigarasıyla. Sonrakileri saymak olanaksız. Artık başının ağrısı hafiflemiştir. Belki de kulaklarından gelen bir ağrıdır. Menemen'de ya da Ali Ağa'da herhalde iyi bir kulakçı vardır. Parmak uçlarıyla şakaklarına bastırarak geçiştirmeye çalışıyor ağrısını. Ensesini ovuyor, sonra unutuyor. Gökyüzü pırıl pırıl. Günün işlerine saldırmaya hazırdır artık. Çarklar dönmeye başlayabilir. Hava iyice ısınmadan bahçe sulanacak, güllerin, sardunyaların kurumuş çiçekleri, sararmış yaprakları temizlenecek, altları çapalanacak. Kalıt belgesinin koşulları arasında vardı bunlar. Bir bakıma haklıydı. Eskiden çiçek sevmezdi. O belgeyi düzenlettirirken bazı şeylerin zamanla değişmiş olduğunu nereden bilebilirdi ki dayısı? Çiçek annesinin tutkusuydu, sığınağıydı. Kızıyla oğlundan çok saksılarıyla, çiçekleriyle ilgiliydi. Onlarla konuşur, onları çocuklarıymış gibi okşar, sever, açmayanlara yalvarırdı açsınlar diye. Anneleri hastalandığında ya da bir yerlere gittiğinde onları sulamak, altlarını çapalamak, kuru yapraklarını toplamak kardeşiyle ikisinin göreviydi. Nedense gereksiz, can sıkıcı bir iş, bir eziyet gibi gelirdi bu görev onlara. Manyak bu karı diyerek annelerinin tutkusuyla alay ederlerdi. Bir denizcinin, özellikle de onun gibi zamanının büyük bölümü açık denizlerde geçen, bütün gün üstü başı mazot ve makine yağı kokan bir gemicinin çiçeklere merak salması zaten pek olağan bir şey değildi. İlginç, biraz da hüzünlü bir öyküsü vardı bu merakını. Liman girişinde ucuz atlatılan bir çarpışma sonucu havuza alınması gereken gemilerinin onarımı için aylarca bekledikleri Singapur'da tanıştığı, onun için olağan dışı sayılabilecek şekilde orada kaldıkları uzun süre boyunca birlikte olduğu, seviştiği, ona unutulmaz tatlar, duygular, mutluluklar yaşatan Hollandalı sevgilisi ayrılacakları akşam iki armağan vermişti ona. Birisi biraz da alaycı bir şekilde, "Sen denizcisin, denizciler kavgacı olur. Bunu yanından eksik etme" diyerek eline tutuşturduğu, o zamandan beri de yanından hiç ayırmadığı, sapı sedef kalkmalı, antika görünüşlü Colt marka bir tabancaydı. Öteki ise bir çiçekti. Saksı içinde Malezya'ya özgü, çok hoş kokulu, çok renkli, dayanıklı, değişik bir çiçek. "Buna bakar, bunu koklarken beni ve seni ne kadar çok sevmiş olduğumu düşünürsün" demişti. Bir gemi acentasında çalışıyordu kadın. Uzun bekleme döneminde onunla orada tanışmış, çabucak arkadaş olmuşlardı. Gözlerini yumdu. Tanıdığı hiçbir kadına benzemiyordu o. İnsanın karşısına yaşamı boyunca ancak bir kez çıkardı böyle bir fırsat. Ama ne yazık ki değerini bilememişti. Bilememişlerdi. Birlikte oldukları eşsiz geceler ve günler boyunca ne gemiler, ne pistonlar, ne uskurlar, ne okyanusları sarsan siklonlar, ne güzel havalar, ne Tahitili dilberler, ne ölümcül hastalıklar, hiçbir şey umurunda değildi. Onun dışında her şey lafü güzaftı. Onunla yaşam sonsuz bir mutluluktu. Yüzünü avuçlarının içine aldığı zaman öylesine huzurlu ve sevecen bir gülüşü vardı ki, ona kimi uğraklarda can sıkıntısından girip ork dinlediği kiliselerdeki başları nur haleleriyle çevrili Meryem Ana tasvirlerinin gizemli gülümseyişlerini anımsatırdı. Sapsarı saçlı bir Meryem Ana'ydı. Hiçbir huysuzluğunu görmemişti. Hiçbir şey sormaz, gerçek bir Anadolu kadını gibi hiçbir şey beklemezdi ondan, sevgisinden gayri. Oysa o korkakça davranmış, "Ben evliyim" demişti. Geminin limandan ayrılacağı günden bir gün önce, "Bir de kızım var. Onları bırakıp burada kalamam." İkisi de biliyordu. Asıl neden onlar değildi elbette. Ama bunun bir bahane olduğunu ancak şimdi itiraf edebiliyordu kendi kendisine. Korkunç bir pişmanlık duygusu içinde. Sevgilisinin ayrılırlarken getirdiği saksı çiçeği aylarca ona arkadaşlık etti kamerasında. Bir evcil hayvanmış gibi zaman zaman hava alması, güneş görmesi için üst güverteye çıkarır, uzunca süre gemiden ayrı kalacağı zaman saksısını da yanına alır, karaya öyle inerdi. Değiştirilmesi gereken bir parça sorunu nedeniyle çok acele gemiden ayrılmak zorunda kaldığı bir sefer, bir hafta kadar süren yokluğu sırasında sıkı sıkı tembih etmiş olduğu halde Lostromo su vermeyi safsaklamıştı çiçeğine. Döndüğünde narin yapraklarını sararmış, dallarını kurumuş bulmuştu. Öyle sitemli bir bakışı vardı ki belki de yaşamı boyunca ilk kez gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Kuruyan dallarını, henüz dökülmemiş olan yapraklarını bir sevgiliyi, daha doğrusu o yitik sevgiliyi okşar gibi okşamış, geri dönmesi için diller dökmüş, bağışlaması için yalvarmıştı. Meslektaşları sert, katı, disiplinli bir gemi subayı olarak tanımlarlardı onu. Biliyordu. Özellikle geliştirdiği ve öyle görünmek istediği yanıydı bu. Yoksa ender olarak çok sarhoş olduğunda belki bir daha hiç göremeyeceği genel ev kadınlarına söylediği gibi işte öyle duygulu herifin biriydi o. Çok değil, topu topu 5 yıl geçmişti aradan. Ama gözlerini yumduğu zaman bir türlü canlandıramıyor artık onu gözlerinin önünde. Oysa o 5 yıl boyunca uğradıkları her iskelede, her acentelik bürosunda ne zaman sarı saçlı bir kadın görse yüreği cız eder, onu dünyanın belki de tam öbür ucundaki pis bir liman kentinde yeniden bulduğunu sanırdı. Bugün neden durup durup bakıyor gerilere? Bir ön sezimi, bir beklenti mi? Bugün bambaşka bir gün olacak, hissediyor bunu. Düşündükçe nedenini anlamaya başlıyor ve birden önceki sabahlarda gözlerini açtığı an duyduğu umutsuzluğa benzeyen isteksizlik yerini kaygılı bir sevince bırakıyor. Çünkü dün gece ilk olarak bir kadın girmişti koynuna. Uyandığı zaman anımsayamadığı düş buydu. Uzun yıllardan beri ilk kez böyle bir düş görüyordu. Gözlerini açmadan hemen önce de farkındaydı. İmgeler belleğinden kayar gibi uzaklaşmadan önce birkaç kez uyanır gibi olmuş, uyanmamak için direnmişti. Sonra unutuvermişti. Ama şimdi anımsamıştı işte. Düşünde koynuna giren, yıllardır belleğinin gerilerinde sakladığı, yüzünü ve gizli güzelliklerini artık neredeyse bütünüyle unutmuş olduğu kadındı. Ayrıldıkları günden bu yana sadece onu beklemiş, onu özlemişti. Ama düşlerinde ilk kez birlikte oluyorlardı. Neredeydiler? Singapur'da mı, İstanbul'da mı, Yeni Foça'da ya da dünyanın öbür ucunda bir yerde mi? Bunun hiç önemi olmadığını biliyorlardı. Çünkü güllerden bir yatak içindeydiler. Yakıcı bir sıcaklığı vardı gülüşlerinin. Hiç unutmadığı ten kokusunu duyuyordu. Elini uzatsa eline dokunabilecekti. Teninin pürüzsüzlüğü hala parmak uçlarında ürpermelere neden oluyordu. Ama ne tuhaf, düşündeki o, gerçekteki o değil gibiydi. Düş karanlığı içinde ona dokunduğu, daha doğrusu dokunduğunu sandığı zaman, onunla kendisi arasında, uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan eser hafifliğinde bir tanımsız engel oluşuyor, ona dokunmak için yaklaştıkça teniyle teni arasında ancak mikronlarla ölçülebilecek bir zaman aralığı ikisini sürekli olarak birbirinden uzaklaştırıyordu. O kadar ki en yakın oldukları anda yılların biriktirdiği coşkuyla tenlerinin birbirini en mahrem özellikleriyle tanıması gereken, adeta onun için saklayıp depoladığı erkeklik gücünü ona aktardığını sandığı anda bile o uzaklık zevk çığlıklarını perdeleyecek kadar kalınlaşıyordu. Bu bir düştü, biliyordu. Ama gördüğü düş belleğinde canlanır canlanmaz, onunla sanki yüzyıllar süren bir vuslat gecesi yaşamış gibi mutlu, doygun, bir yandan da öylesiye umutsuz, özlem dolu ve pişmanlıklar içinde hissetti kendisini. 3. Yıllar süren uzaklıklar, ayrılıklardan sonra Nasıl olmuştu da son anda anımsamış ve bir çeşit henüz ne olduğunu bilmediği ve belki de hiç anlayamayacağı bir görevin, bir gizli misyonun takipçisi olarak atamıştı onu acaba dayısı? Burası gerçekte onun için değişik bir gurbet sayılırdı. 30 yıllık bir serüvenin arkasından yaşamının bir bakıma ikinci var olup olmama sınavına girmişti burada. Daha çocuk sayılabilecek bir yaşta, Yüksek Denizcilik Okulu öğrencisi olarak ayak bastığı eğitim gemisinde de, burada kaldığı ilk günde olduğu gibi, çocukluğu boyunca gemilerde yaşamayı düşlemiş olmasına karşın, kendisini aile ocağından zorla uzaklaştırılmış, yoksul ve bırakılmış hissetmişti. Yalnızdı. Karada da, denizde de. Kaptanın biri gider, biri gelir, subaylar, makinistler, tayfalar değişir, zaman zaman gemi bile değişir, satılır, hurdaya çıkarılır ya da batardı. Başlangıçta bu değişiklikler ister istemez huzurunu bozuyordu. Ne de olsa o insanlarla bütün yaşamının içinde geçtiği küçücük bir mekanda günlerce, haftalarca hatta aylarca burun buruna yaşıyordu. Hepsinin her şeysi ortadaydı. Telsizci, karısının yolladığı örtülü tehditlerle dolu mesajları aldığında nasıl gerilediğini bal gibi anlar, zulasında sakladığı bohça gibi kağıtlara sarılmış kokaini 5 para almadan burnuna uzatır, ikinci kaptan suratından düşenin 1000 parça olduğunu görünce kolundan tutup ite kaka en yakın bara götürür, 5 yıldızlı konyak şişesini önüne sürerdi. Kaptanın sofrasında yemek yerlerken karşılıklı olarak aynı belden aşağı öykücükleri yüksünmeden 100 kere dinler, aynı şakalara 1000 kere gülerlerdi. Birbirlerinin osuruklarına katlanır, ne zaman 31 çektiklerini bilirlerdi. Ama bir yandan da öylesine yapay bir dünyaydı ki bu. Kimsenin kimseden kaçınması ya da kimseyi seçmesi olanağı yoktu. Hep birlikte ama hep ayrı dünyalardaydılar. Şöyle geriye dönüp bakıyordu da, burada köküyle koparılıp porselen bir vazoya yerleştirilmiş yaban çiçeklerine benzetiyordu kendisini. Dayısının bahçesinde, lüks türünlerle çevrili bir köşede oldukları gibi bırakılmış olan hüdayi nabit deve dikenleri gibiydi. Onu yerinden oynatmak isteyen el, ne kadar yumuşak, ne kadar deneyimli olursa olsun, dikenlerin o ele batması kaçınılmazdı. O da, ne kadar direnirse dirensin, solmaya, kurumaya mahkumdu. Dayısı, ömrü açık denizlerde geçen bir anarşist serseriyi, bir ay yaşı, kalıt yoluyla bile olsa, anavatan toprağına bağlamanın tadını çıkarıyor olmalıydı çiçeklerinin diplerini çapalarken. Babası, dayısı için sinsi, içten pazarlıklı, pinti ve egzantrik bir adamdır derdi. Çok mu acımasızdı bu yargı bilemiyor ama her ne kadar ben sıradan bir arkeoloğum, filozof falan değilim dese de onun filozof görünmeye özenen, yakınları ve meslek arkadaşları tarafından nasıl bir insan olduğu bir türlü anlaşılamayan ilginç bir insan olduğu kuşkusuzdu. Son mektubunda itiraf etmiş olduğu gibi ilişkileri de bir tuhaftı. İstanbul'dayken yeğenini hemen hiç aramaz ama gemisinin her uzun yolculuğa çıkışından önce külüstür arabası için arayıp bulması ona cehennem azabı veren yedek parçalar ısmarlar, yolluk olarak bir koca koli dolusu kitap gönderirdi. En sonunda artık bir gemide yaşayamayacak kadar öfkeli bir adama dönüştüğü günlerde, yani tam zamanında, akıl almaz bir kaza sonucu bu dünyadan göçüp gitmiş, bu evle bu bahçeyi ona bırakmış, böylece de denizlerin tutsağı olmaktan kurtarmıştı onu. Şimdi düşünüyordu da, gerçi özgürlüğüne kavuşmuştu ama bir yandan da buraya gelmekle bütün alışkanlıklarından, bütün tutkularından soyutlanmış, dımdızlak kalmıştı orta yerde. Yok, hakkını yememeliydi. Sinsi demek haksızlık olurdu. Daha çok yumuşak başlı bir insandı. Kimseye olmaz dediği duyulmamıştı. Kaldı ki hayırsız sayılabilecek bir yeğen olarak yakınması için bir sebep de yoktu. Onun sayesinde artık 500 metrekare toprağı ve bir yazlık evi vardı. Göz açıp kapayıncaya kadar sınıf değiştirmiş, sınıf atlamıştı.